olmasa bile yine hayvanlarla ilgili çalışmalar tarih. Burada gördüğünüz gibi hayvanların tarihi üzerine bir eseri var. Bütün hayvanların genel özellikleri birbirinden farklı veya benzer olan taraflarını koymuş bu eserde ortaya. Hayvanların kısımları üzerine bir eseri var. Hayvanların kısımları ne organları? Ne gibi bir şey? Sinirlerimizi, kasları vesaire. Tek tek organlarından bahsedilmiş. Hayvanların hareketi üzerine bir eserim var. Türkçe'de tercüme edildi. Bütün hareketlerin, yani hayvan hareketlerinin özellikleri, bu hareketin türler arasındaki farklılık özellikleri, hareketin sebepleri, neye göre hareket ediyor, X hayvanı, bunun gibi temel şeyleri ortaya koymuş bilgileri. Hayvanların oluşumu üzerine hayvanlar nasıl oluşuyor, nasıl kuruyor her bir hayvan, işte ne bileyim kuşlar nasıl çiftleşiyor, arılar nasıl gidiyor vesaire gibi böyle bir eser. Son olarak da ruh üzerine bir eser var. Can üzerinde de çevirmiştir bu. Burada da bir ruhlar cetveli ortaya konuyor. Bunun ne olduğunu birazdan göreceğiz. Ona göre ruh canlının canlı olması sağlayan bir şey. O yüzden can üzerine de diğeri çevrilmiş. Canlılığın özelliği bu. Yani bu bir şey bu. Ruhlar sunucudan bahsediyor ve canlıların ruhlarının da birbirinden farklı olduğunu söylüyor. Şimdi anlar ne olduğunu göreceğiz. Şimdi neyde hayvan grubunda örnekler konuşma isim sesin hayvanların tarihi.
Şimdi
ortaya bir düşünce koyuyor. Ancak daha önce bir başka teori ortaya atıyor. Şimdi baktığımızda Aristoteles canlıları sınıflandırırken dış görünüş özelliklerine göre ve yaşadıkları ortama göre temel olarak sınıflandırdığını görüyoruz. Hayvan, bitkileri de yine öyle. Bitkiler de dış görünüş özelliklerine göre işte otlar, çamurlar, ağaçlar sınıflandırılmış. Hayvanlar da yine hem dış özelliklerini hem yaşadıkları işte karada yaşayanlar, suda yaşayanlar, havada yaşayanlar sınıflandırılmış. Bunun dışında hayvanların organlarını da görev benzerliğine göre sınıflandırmış. Mesela ona göre bir yarasanın kanadıyla kuşun kanadı ya da sineğin kanadı aynıdır. Görev benzerliği var. Kanatlar ama bunlar yapısal olarak yani insan görevine sahip değil de yapısal farklılıkları varken Aristoteles tabi bunları göz ardı etmiş. Sadece hepsi kanattır. Deyip aynı sınıflandırma içerisinde aynı yere koymuş. Aristoteles'in yaptığı sınıflandırma şekli yani dış özelliklerine bakarak canlıları sınıflandırması, yaşadığı çevreye göre sınıflandırması, beslenme şekline göre de etçi olucu. Organlarının benzer özelliklerine göre yapmış olduğu sınıflandırma. Bunların hepsi bugün yapay sınıflandırma olarak adlandırılmakta ve canlı sınıflandırmalar içerisinde en üstündeki sınıflandırma olarak bilinmekte. Yani daha önce böyle bir sınıflandırma yapan bilim adamı ortaya çıkmış. Bu açıdan önemlidir. Ancak tabii ki bu sınıflandırma çok eksik hatalar görmüştür. 16-17. 18. aktarlık olarak da dar asıl sınıflandırma hiç gerçekleşmemiş. 18. yüzyılda Ptolemaios ve diğerlerinin sonra gelen çalışmalarıyla işte kökenlerini, genetik özellikler, akraba özellikleri, protein yapısı, DNA'lar, antrenik fizyolojik yapılar yine göz önünde bulundurularak doğal bir adlandırılan sınıflandırma yapılmıştır. Ama önemli olan Aristoteles ilk defa bir canlı sınıflandırması yapma geçtiğinde bulmuş olmasıdır. Ruh üzerine adlı eserinde üç ruh doktrinini ortaya koymuştur. Buna göre canlı yaşam alışkanlıkları anatomik kesimleri yani beslenme alışkanlıkları anatomik kesimleri ve gelişme derecesi ruhun özelliğine bağlıdır. Böylece canlılar üç ruhda sınıflandırılır. Birinci canlılar sadece besleyici ruha sahip olan canlılar. Bunlar kendilerine beslenebilme ve yaşayabilme özelliği sahipler. Mesela burada gelen canlılar bitkilerdir. İkinci grup canlılar hem besleyici hem de hareket ettirici ruha sahip olan canlılardır. Bunlar hem beslenebilirler hem de hareket edebilirler. Bunların en kritik özellikleri yani en kritik örnekleri hayvanlardır. Aslında bitkilerin hareket edilmesi bugün ama şu testin farkı edilmiş. Sadece hayvanların hareket etme özelliğini hayvanlara atfederek yerleştirmiş. Üçüncü ve en üst sıralamada en üst gruptaki canlılarsa hem besleyici hem hareket ettirici hem de akılcı yani akıl veren ruhu sahip olan canlılardır. Bunlar sadece insandır Aristoteles'e göre. İnsanın sadece aklı vardır. Düşünebilen sadece insandır. Diğer hiçbir canlının aklı yoktur Aristoteles'e göre. Böylece bu ruh özelliklerine göre tüm canlıları üç ana ruh altında sınıflandırmış. Sonra hayvanları ve bitkileri de daha alt gruplarda sınıflandırma denemesinde bulunmuştur. Dış görünüş özelliklerine, yaşadıkları ortama, yapısal özelliklerine göre, organların yapısal özelliklerine göre. Şimdi yine bu çalışmasında Aristoteles bir merdiven, yani sonradan işte skala denilen bir şema çiziyor. Bu şemada gördüğünüz gibi en altta hareketsiz madde dediği şey var. böyle bir cetvel, şema bu. Hareketsiz maddenin bir üstünde bitkiler, onun üstünde süngerler, deniz anası, yumuşaklar, memeliler ve insan diye ana bölümleri koydum. Arada başka şeyler de var tabii ki, canlılar da var. Bu şekilde tamamen dış özellikleri böyle bir merdiven gibi yani ağırlığında bir cetvel hazırlamış. Burada gördüğümüz şey canlının bitki hareketsiz madde ve bir cansızdan meydana gelmiş olması. Aristoteles diyor ki mesela yaprak bitleri bitkinin üstüne silen nemden oluşmuştur. Veya kokuşmuş bir takım maddeler kaçan ve parçalanıp pireler meydana gelebilir. Burada tabii gözlerine dayanarak bunu koyuyor ama gözden eksik maalesef. Yani diyelim ki çürümüş, kokuşmuş bir et parçası var. Bundan bir sözüne kurtçukların çıktığını gözlemliyor. Ha demek ki çürümüş, yani cansız kan kurtçuk. Yani canlı türüne bir dönüş diye
düşünüyor. Bir taşın üstünden gözünün bağlı çıktığını
evet, çünkü tamamen gözlemleri taş cansız, anorganik madde. Ama yüzün canlı gözlemleri sonucunda buna ulaşıyor. O zaman daha tabii bir eleştiriler yazılmadı galiba. 19. yüzyılda kadar, 17. yüzyılda eleştiriler sanıyor. Ama nihayetinde cansızdan canlının oluşmadığı gözlem yıkarsızlığı ulaştığında bilim adamlıktan sonra bilim adamları bir sürü deneyler yapıyor. İspat ediyor. İşte yani o et parçası mesela açık havadaysa onun üstüne sinekler larva yumurtalarını koyuyor. Biz onu gözlemleyemiyoruz o anda. Ondan sonra küçükler oraya çıkıyor. Havayla, hava ile kapatırsanız ortamı, temas etmesi engel olursanız hiçbir sinek o ete girmeyeceği için işte orada ne olacaktır? Çürüme gerçekleşmeyecek, şey olacaktır, küçük falan çıkacaktır. Bununla ilgili daha sonra bir sürü çalışma yapıyoruz. Şimdi burada ben en son olarak Aristoteles ve Platon'u karşılaştıracak güzel bir tablo koymak istedim. Rafael isimlerinden İtalyan ressamın bir Atina kumru tablosu, resmi var daha doğrusu. Burada bir sürü Atina ekolündeki filozofu görüyoruz. Bunların tam ortasında Aristoteles ve Platon var. Sağ tarafta detayını görüyorsunuz. Platon elini gökyüzüne kaldırmış. Aristo yere indirmiş olarak gösteriyor. Çünkü Platon için asıl gerçeklik göklerdedir. Platon Aristoteles için ise önce yeryüzüne bakalım, önce doğayı inceleyelim dediğinden dolayı doğanın bilgisi asıl bizi. Bunu Rafael güzel bir şekilde belki tüm bu anlattıklarında ifade ettiği için akılda önce olması için bu resmi koymak istedim. Şimdi Aristoteles'ten sonra onun okulunu ikinci yılı Teokrat'ı katlıyoruz. Onu önümüzdeki yıl özellikle botanik ve eczacı okulunun dersleri, konuları sebebiyle çalışmaları ve eksenleri sebebiyle önümüzdeki yıl eczacı tarih dersleri göreceğiz. Ondan bir sonra Aristoteles'in okulunda deneye ve doğa gözlemlerine en çok önem veren son isim olan Straton'u göreceğiz. Buna fizikçi Straton adı da verilmiş. Lap sekili, kendisi Çanakkale'li. Aristo'nun okulunda eğitim alıyor. Sonra Galip üzerine İskenderiye Lisesi'nin kuruluşuna gidiyor. Orada Güzel'in kütüphanesinin oluşturulmasında katkıları oluyor. Daha sonra tekrar Atina'ya dönerek Gökyat kursundan sonra okulun yönetimini üstleniyor. Hikaye'nin yönetimini üstleniyor. Kendisini tamamen doğa bilimine adamış bir kişi ve temel aldığı düşünce yanıt bir usul atom öğretisi. Bunun bütün doğaya uygulanan bir olduğunu görüyor. Gözlem yapıyor konuda. Havayla ilgili, suyla ilgili, ısıyla ilgili, ışıkla ilgili gözlemler yapıyor. Bütün bu gözlem bir teorilerinde Demokritos'un atom öğretisini temel olarak alıyor. Mesela işte ışığın nasıl yayıldığı, havadan geçerken veya sesin aynı şekilde
boş olduğu için sesini o boşluklardan geçerek kulaktan işte boğaza kadar gelebildiğini söylüyor. Veya güneş ışınları diyelim ki suyun üstüne düştü. Suyun üstünde kalmıyorlar. Suyun içinde de atomlar var. Biraz daha sıkışık ama boğaz atomlarına göre. Ve o atomlardan geçebildikleri ölçüde su yani güneş ışınları suyun biraz daha alt noktalarına gidebiliyorlar. En alt noktalarda atomlar hiç birbirine yaklaşınca geçiriyorlar. Ama üzerinde de kalmıyorlar su ışınları. Bütün bunları açıklayan temel teorisi aralıklı boşluk teorisi adı altında biliniyor bilim tarihinde. Ama temel aldığı noktadan görüş Demokritos'un aslında atom teorisidir. Şöyle ana hatlarıyla yazın isterseniz. Sıfırın çalışmaları deyince hava, su, ışık, ses ve etkin deneyden yaptığını işte ve tüm doğa olaylarını açıklarken de biraz önce bahsettiğim aralıklı boşluk teorisini kullandığını görüyoruz. Yine ateşin çeşitli cisimler üzerindeki etkisi üzerine deneyler yaptığını, çeşitli cisimleri ateşe tuttuğunda, elmas parçası tuttuğunda veya tahtayı tuttuğunda veya bir metali tuttuğunda bunun nasıl bir tepkime verdiğini ateşe, nasıl davrandığını ateşe karşı bunları deneyler yapmış. Bu cisimlerin ağırlığıyla ilgili yine daha hafif ve daha ağır cisimler üzerinde Aristoteles'in yaptığı gibi çalışmalar yapmış ve Aristoteles'in okulunun son temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Son yöneticisi, doğaya dayalı gözlem yapan son yöneticisi. Zamanla yavaş yavaş Atina'daki zenginlik azalmaya başlıyor. Madeni kaynakların, gümüş yataklarının ben çok işletilememesi sebebiyle zenginlik yavaş yavaş Atina'nın başka bir bölgesine Mısır'a, İskenderiye'ye doğru aynı dönemde kayıyor. Atina o yüzden Atina halkı da artık daha çok böyle güzel söz söyleyen, böyle kafiyeli laf falan konuşan, kendilerini kandıran, bir siyasetçiye yaptığı güzel güzel sözler söyleyip mahvenin arkasında durmayan kişilere itibar etmeye başlıyorlar. Böyle doğaldan, bilimden, felsefeden falan yavaş yavaş doğanda yaklaşıyorlar. Ama aynı dönemde İskenderiye'de yeni bir ekor karşımıza çıkıyor. Bu da aralıklı boşluk teorisi. Şimdi hemen bağlamak istiyorum. Hellenistik çağda İskenderiye'de bilim aklında şöyle çok kısaca size bir giriş bilgisi vereceğim. Daha sonra önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Beklediğim insanlarla. Şimdi Hellenistik kelimesinden ilk önce bahsetmek istiyorum. Hellenistik ya da Hellenizm tarihini kullanan 19. yüzyılda bir Alman tarihçi Johannes Reusen isimli bir kişi. Eserinde işte Yeşil Kedes Hellenizm tarihi adlı eserinde buna yer veriyor. Ve Hellenizm ya da Hellenistik tabirini Hellen kelimesinden, hani Yunanlıların kelimelerini ifade ederken kullandığı Hellen kelimesinden yola çıkarak türettiği. Bunu ifade ederken doğrusu bunu kullanırken aslında antik Yunan çağıyla orta çağ arasındaki dönemi karşılamak için daha çok milattan önce 300'den yani 4. yüzyılla milattan sonra 1. yüzyıl aracı bulunduğunu özellikle ifade etmek için o İskender'in, Büyük İskender'in yayıldığı dönem ve Yunan kültürünü doğuya kadar götürdüğü doğu ve Batı biliminin karşı karşıya bir araya geldiği dönemi ifade etmek için kullanılır. Bugün kavrama karşı çıkanlar da var tarihçiler arasında, Hellenizm kavramına. Ama hala bu dönemi aslında ifade etmek için bir çağ olarak, Hellenistik çağ olarak bu tabiri kullanmaya geçiriyor. Büyük İskenderiye geçirdiği her yere bir sürü sayıda İskenderiye diye şehir kuruyor. Yani kendi ismiyle aslında Aleksandria diye isimler veriyor. O isimlerden biri de Mısır'daki bu şehir, yani Aleksandria ya da İskenderiye. Ama Helenizm döneminin Helenistik çağı bilimde, özellikle tahsil edemeyelim hatta, bilimde tepe noktasını oluşturan bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Peki, o zaman biraz İskender kim? Onunla biraz arka planına bakalım. İskender Makedonya. Makedon aslında. Ve şimdi M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan Yunanlı tarihçi Herodot'un Makedon kralları Agiat hanedanından bir dolar ve M.Ö. 8. yüzyılda 25 civarında bu hemen günün sınıflarıyla Makedonya yerinin adlandırılan bölgede Agiat hanedan kralları bir krallık kuruyorlar. Ve bunlar da diyor İlyalı'dır. Biraz böyle batıdan, kuzey batıdan da Trak kökenli olabilirler, Kuzeydoğu'dan gelip bu bölgede krallık kuruyorlar. Ama 8. yüzyılda çok da fazla etkinlikleri yok. Ne zamana kadar? M.Ö. 4. yüzyıla kadar. M.Ö. 4. yüzyılda biraz önce bahsettiğimiz İskender'in babası 2. Filip'in bir genişleme politikasını görüyoruz. Filip zenginleşmek istiyor, hedefleri var, ülkesinin sınırlarını genişletmek istiyor. Bu yüzden önce etrafındaki, yanındaki, yöresindeki küçük küçük Yunan şehir devletlerine saldırıyor. Ve onları işte bu adam ele geçirmeye başlıyor. Sonunda Persleri falan da alt etmek istiyor ama bakın işte krallığın Makedonya geliyorken Makedon krallığının bölgesini burada görüyorsunuz. Bir dönemin başında. Burada da bakın Filip'in krallığın sınırlarını nasıl geliştirdiğini ama birazdan krallığın sınırlarını oğlu İskender'in nereye kadar, Hindistan'a kadar nasıl genişlettiğini haritasını da göreceksiniz. Bir şevka, suikaste kurban gibi ikinci Filip ve yapmak isteklerini tamamlayamadan öldürünce geride oğlu genç yaşlı Aleksandros geçiyor üçüncü. Yani İskender ve o sonrasının devletleri doğrultusunda 12-13 yıl boyunca hiç durmaksızın Makedonya'dan bütün Anadolu, Mısır, Babil, Hindistan'a kadar ilerliyor. Şöyle göstereyim size. Şimdi yükselen her yeri ele geçiriyor. Persleri yeniyor. Bir kere Yunanlara devamlı savaşlarla sıkıntılar veren Persleri, Pers kralı Darius falan alt ediyor. Persler Rimini'ye Persepolis'i ele geçiriyor. İskenderiye'ye, Mısır'ı ele geçiriyor. Her yere ele geçiyor. Persler'e ait aslında girilmiş bölgelerde. Sonunda artık generalleri yoruluyorlar. Hindistan'a kadar, Hindus Valisi'ne kadar geldikten sonra artık burada dünyanın sonu geldi. Geri dönmeye gidiyorlar. Çünkü insanlar hiç evlerine geri dönmemişler. Bir savaşa çıkmışlar. Bir daha geriye dönüş yok. Bunun üzerine geriye dönüyor. Babil'de dönüş yolu üzerinde. Öldüğü ya da öldürüldüğünde söyleniyor. Aslında çünkü Arabistan'ı da ele geçirme planları var bu arada. Geri dönen ve Arabistan'ı da ele geçirmek hatta kurduğum yerlere böyle su kanalları kurduğum şu yapayım bunu yapayım gibi planları varken Babil'de bir ateşli hastalıkla bunun işte sıkma veya batı mühendisi olabileceği ya da zehirlenerek de öldürülmüş olabileceği söylenerek ölüyor ve İmparatorluğu paramparça oluyor. Biraz önce şunlara da bir bakalım. İskender'in Aristoteles'ten dersler aldığında zaten biraz önce bahsetmiştik. Doğum gösteren bir tablo görüyorsunuz. Burada da olan Makedonya ve Anadolu topraklarının Antibolus tarafından sonra İskender ve Simakos'la yine Yunanistan bölgesinde ayrıca Helenistik dağlar kuruyorlar. Böylece parça oluyor, paramparça oluyor ama çok büyük bir etkisi oluyor. Bütün Yunan bilincinin doğuya, Yunanca olmak tabii ki, doğuya taşınmasını doğudaki bilgi birikimiyle bağlayabilir mesela Mısır'daki bilgi birikimiyle Yunan bilgi birikiminin karşılaşması ve bir araya gelip güçlenmesini de sağlamış olduğunu bu seferde. İsterseniz şöyle bir yazalım. Büyük İskender'in seferlerinin sonuçları neler diyor diye. Ana hatlarıyla ilk temel sonucu Yunan kültür ve felsefesi doğuya ulaşmıştır. Yunan kültür ve felsefesi doğuya ulaşmış. Batının ve Doğu'nun bilimleri karşılaşmıştır.
Yunan kültürü.
Yunan kültür ve felsefesi Doğu'ya ulaşmış. Batı ve Doğu bilimleri, yani Batı derken de Yunan, Doğu derken de Hindistan'a kadar, Mısır, Mezopotamya hepsi karşılaşmıştır. Ve Yunan kültür bölgeleri olarak adlandırılan bölgeler ortaya çıkmış. Hemen biraz önce geldi de bakın 3 kültür bölgesinden bahsettik. Değil mi? Gördük. Bu işte Asya'da, Avrupa'da, Afrika'daki topraklar Yunan kültür bölgeleri olarak adlandırılıyor. Ve bu bölgelerde Yunan bilim ve kültür geleneği devam etmiştir. Helenistik dediğimiz bu dönemde. Bu Yunan kültür bölgelerinde Yunan bilim ve geleneği devam etmiştir. Bir diğer özelliği ise İskender'in seferlerinin sonucu İskenderiye'nin kurulmasıdır. İskenderiye şehrinde İskenderiye Müzesi kurulmuştur. Ve İskenderiye Müzesi dünyanın her yerinden gelen bilim adamlarının buluşma noktası haline almıştır. Yani bilimin merkezi haline almıştır. İskenderiye Müzesi. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? İskenderiye şeklinde Helenistik Çağ'ın entelektüel merkezi haline almış oluyor. Burada Ptolemeus Soter'in örgütünü gördük. Şimdi son birkaç şey daha söyleyeceğim. İskenderiye Müzesi ile ilgili söyleyeceklerim var. Şimdi bugün bizim İskenderiye Müzesi diye çeviriyoruz ama Museo. Sonradan Latince Museum diye dönüşen terim aslında Zeus'un sanat terimleri, sanat esin terimleri, müzeleri isimden kaynaklanıyor. Ve onların bölgesi, yani esin kaynağı olan, ilham kaynağı olan bir bölge aslında gerçekten müze yolunu demiş İskenderiye'de kurmak. Bugünkü anlamda bizim görülen bir müze değil, bugünkü üniversite anlamında bir kurum. Ve burada tamamen bilim dalları bir kere felsefeden ayrılıyor. Sonra kendi içlerinde de aydınlaşmaya ve uzmanlaşmalara doğru bilinmeye başlanıyor. Kurucusu Ptolemeus Soter. Ptolemeus Soter savaştan çok bilime önem vermiş bir kişi. Ve hatta kendisinden önce Mısır halkının gelenek ve göreneklerini de devam ettirmiş. Bir firavun gibi kendisini kabul ettirmiş. Mısır gelenek ve göreneklerini de birleştirerek Yunan kültürüyle işte belirli okul kurmuş. Hatta Mısır geleneklerine göre kız kardeşleriyle evleniyordu ya Mısır firavunu, o da kız kardeşiyle evlenmiş. kurulmuş müze içerisinde. Müze bir araştırma kurulu, içerisinde astronomi gözlem evi var, yasakhane var, anatomi salonu var. Ki bu anatomi salonunda Yunan dünyasında olmayan bir şey yapılıyor. İnsan diseksiyonları, kesik biçmeleri, hatta biri seksiyonları, canlıyken kesik biçmeleri yapılıyor, gerçekleştiriyor. Oysa ki Yunanlılar insan vücuduna saygıdan dolayı hiçbir zaman kesmemişlerdi. Biliyorsunuz ki hayvanlar üstünde diseksiyon yapıyorlar. İskenderiye'de bilimin son noktasına gelindiğini görüyoruz. Ve bir kütüphane kuruluyor. Birçok kaynağa göre yaklaşık 900 bin el yazısı, papirüs rulosu. Burada çeşitli konularda eserler mevcut. Çeşitli mesela ne yapımlarına göre sınıflandırılıyor. Ya yazarların isimlerine göre sınıflandırılıyor. Böylece bir kütüphanenin ilk hani kütüphanelerde bir katalog oluşturma vardı ya, bunun ilk fikrini, ilk kavramının da aslında İskenderiye'de karşımıza çıktığını görüyoruz. İskenderiye Müzesi'nin müdürü kimse, bölgeye giren her bilim insanından kendi eserini kopyalamanın, yani eseri neyse onu alıp kopyalama hakkına sahip. Kopyalıyor, bir kopyası müzede kalıyor ve hatta devletin vergileri sayesinde dünyanın her yerine kütüphanenin müze kütüphane müdürü memurları gönderiyor ve çıkan her tür, her konuda yazılmış bir eser kopyalanıyor ya da satın alınarak müzeye, kütüphaneye getiriliyor. Önce devasa her konunun kaybedilmemesini sağlayan devasa bir kütüphane ortaya çıkmış oluyor. Ancak daha sonra Hristiyanlık teolojisi, özellikle birinci Theodosius zamanında yapılan 1990'lı yıllarda yaygın olmasıyla müze ve kütüphane yakınıyor, yok ediliyor. Çünkü Theodosius Hristiyanların tek resmi din olarak burada kabul edilmesini kabul ediyor, kanunlaştırıyor. Ama İskenderiye Müzesi'nin kaynaklar, kimin kaynakları? Aristotelesler, Platonlar, Spartoslar vesaire. Yani pagan bunlar, Hristiyan falan değil, çok davranışı. Din anlayışından gelen insanlar. O yüzden paganizm geleneğinin tamamen ortadan kalkması için kütüphane ve eserlerin çoğu yapılıyor. Bir kısmı da yazarlar ya da kütüphane çalışanları alıp bölgeden kaçırıyorlar. 7. yüzyılda Müslümanların Mısır'a fethedilmesiyle de zaten ortada pek bir şey kalmamışken savaş anında kalanlar da yok olmuş oluyor. Böylece kütüphaneden bir şey kalmıyor ama elbette alıp bölgeden nereden sonra dünyanın başka yerlerinde bilimin devam etmesini sağlıyorlar. Bugün 2002 yılında İskenderiye Kütüphanesi'nin bulunduğu yerde yeni bir kütüphanemiz bulunmaktadır. Ortaya çıkarıldı. İskenderiye Kütüphanesi böyle bir tek yerde değil, bir şehrin içerisinde bir de Kıbrıda bölgesi kampüsü olan, yani şu içinde Avcılar'da belki İstanbul Üniversitesi burada var gibi, hani birkaç kampüsü olan büyük bir aslında kurulmuş. Burada yeni yapılan kütüphanenin eskiye saygı diyelim. Okuma salonunu ve dışını görüyorsunuz. Kütüphanenin kurusu Kütüphane'nin su temeli Mısır geleneklerine uygun yapılmış bir heykeli. Yine kütüphanenin, bugünkü kütüphanenin bahçesinde yapalım. Şimdi İskenderiye biliminin o zaman temel özellikleri nelerdir diye baktığımızda birinci özelliğinin kurumlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Kurumlaşma, yani bu kurum, İskenderiye Müzesi, üniversite tarzında büyük bir kurumdur. Akademi ya da yani Platon'un akademiyasından, Aristo'nun ülkeye bulunan farklı özelliği şu, bir, onlar hem küçük kurumlar hem de vakıf tarzı işleyişleri var. Yani oraya gelen zengin ailelerin çocuklarının yaptığı bağışlarla ayak tutuyorlar. Oysa ki İskenderiye Kütüphanesi'nde ve müzesinde tabii ki devlet desteği söz konusu. Devlet bütün oraya gelen bilim insanlarının maaşlarını ödüyor. Elemanı sütler, yani hanedan ödüyor diye. Bilime destek veriyor. Ve sistematikleşme söz konusu. Bilim dalları da, işte geometri, astronomi, içlerinde ayrılıyor, felsefede ayrılıyor. Oysa ki biz akademiyada ya da iki yanında ne gördük? Başta bir yönetici var, felsefe geleneğinden gelmiş bir felsefeci. Aristoteles mesela, bütün dersi o verir. Oysa burada her yıl dalının ayrı ders veren hocası karşımıza çıkıyor. Bir de yine bu dönemin bir diğer özelliği metin kitapları, textbook'lar ortaya çıkıyor. Bunlar herhangi bir bilim dalında o bilim dalının bütün tarihsel geçmişini ve eski bilgilerini barındıran ve kendi bilimindeki bilgilerini de içeren derleme büyük, çok ciddi yapılan eserler, metin kitapları. Mesela önümüzdeki dersler göreceğiz. Öklid'in elementleri ya da geometrinin elemanları ve çevirmişleri hem kendisinin önceki bütün geometri bilgilerinin bilgisine sahip hem Öklid'in getirdiği bilgileri içeren bu tarz bir metin kitabı niteliğinde. Ve İskenderiye biliminin son özelliği ise kozmopolit bir karaktere sahip olması. Hem İskenderiye'de farklı ırktan insanlar yaşıyor. Buraya dünyanın çeşitli yerlerinden öğrenciler, eğitim almakları gelip orada yaşıyor. Hem de gelen hocaların bir hepsi Yunan kökenli değil. Dünyanın herhangi bir yerinden kendi bilim dalıyla ilgili delip ders veren hocalar karşımıza çıkıyor. İskenderiye ekolünde matematik, tıp, mekanik, astronomi ve coğrafya alanlarında alındığı çalışmalar var. Matematikte Öklid ve Apollonius, tıpta Herofilos ve Erasistratus. Mekanik alanında İskenderiye'de başlayıp daha sonra Sicilya'ya en ülkesinden Arşimet, daha ayrıca Ktesibios ve Heron, astronomi ve coğrafya alanlarında da yine Aristarchos, Eratosthenes, biraz Apollonios ve Batlamyus'un çalışmalarını önümüzdeki derslerde göreceğiz arkadaşlar.